Ayrım 3, Kara Çanta, Ziya Mısırlı, sayfa 31. Eski ceket. İşine giden bir insanın sevinciyle kapıdan çıktım. Yeğenlikten sağa sola yalpa yapan babamın elindeki bavulu alarak yolumu sürdürdüm. Yazı aygıtımla radyomun bulunduğu bavul oldukça ağırdı. Biraz sonra onu oğlumun eline sıkıştırarak daha yeğeni olan bir küçük el bavulumu aldım. "Sen gençsin," demiştim. O mırıldanarak ters bir yanıt verdiyse de anlayamamıştım. Yüzü gülmüyor, bu yolculuktan gönenmiş görünmüyordu. Sabahın 4:30'unu geçmişti saat. Konuttan çıkarken eşim, "Soluk soluğa ancak yetişirsiniz," demişti. Öyle ya, istasyon 2 kilometrelik bir uzaklıkta bulunuyordu. Gündüz yolculuklarında dolmuş yapan minibüsler, yolcuları bu yürümek sıkıntısından kurtarıyorlardı. Sabahın erken saatinde arabayı özel tutmak gerekirdi. Mart ayının ikinci hafta başıydı o sabah. Yüzüme çiğ taneleri düşüyordu. Biraz duraklayarak yakalarımı kaldırdım. Sonra yaşlı babamın paltosunu yokladım. Üşümemesi için onun da atkısını boynuna doladım. 75 yıllık bir süreyi doldurmaya çalışan bu yaşlı insanı böyle soğuk bir havada yormaya ne hakkım vardı? Yedimizi yetirmiş, bıyığımızı bitirmişti bizlerin. Düşüncelerimin etkisiyle aksakalını okşadım. "Beni bağışla baba," diyordum içimden. Birden usuma gelmiş gibi elimi iç ceketinin yaka altına götürdüm. Madalyasını takıp takmadığı konusunda kaygılanmıştım. Yerinde yoktu. İstiklal Savaşı'nda bulunması dolayısıyla verilen bu madalyayı bazı gezilerimizde taktırmayı yararlı buluyordum. Bunu kendisi de istiyordu. "Madalyan yok baba." O, yürümenin verdiği yorgunlukla sürekli soluklanmalar içinde "Cebimde," dedi. Unutmak üzüntüsü silinmişti belleğimden. Ama parmaklarım onun ceketi üzerinde takılı kaldı. Coşkuyla "Eski ceketini giymişsin baba," dedim. O inanmak istemiyordu. "Yok canım, yenisini giydim." Birkaç metre daha gidince sorumun etkisi altında kalmış olacak ki büyük paltosunun düğmelerini çözerek baktı. Yumuşak bir sesle, "Hay Allah be, gerçekten de eski ceketimi giymişim," dedi. "Şimdi ne yapacağız?" der gibi gülerek duraklamıştı. "Üzülme baba, torunun koşarak gider alır," demiştim ki o büyük paltosunu çıkarmış eski ceketini uzatıyordu. "Ya üşürsen baba?" Genç güzel bir insanın sesiyle, "Ben üşümem, haydi sen çabuk ol da trene yetişelim," diyordu. Oğlumun ayak sesleri bizden çoktan uzaklaşmıştı bile. Ağır olan büyük çantayı bu kez ben elime alarak yürümeye başladık. Büyük çantayı ara sıra sağ, arada bir de sol elime alarak taşımaya çalışıyordum. Kasabanın uzun köprüsüne vardığımızda trenin sesi uzaktan duyuldu. "Boşuna çabalıyoruz baba, biz bu trene yetişemeyiz," dedim. O soluk soluğa trenleri çeken tekerlekli büyük bir buhar makinesi gibi beni ileriye çekiyordu. Az sonra ardımızdan koşar adım gelen birinin ayak sesini duydum. Bu oğlumdu. Yetişmişti bize. Babamın ceketini bana vererek elimdeki ağır olan büyük çantayı aldı. Sevinmiştim. O yine konuşmuyordu. Gençlik bu. O da kendini doğru buluyordu. Üçümüz de soluk soluğaydık. Baba, oğul, torun bir sırada yürüyorduk. Yaşam savaşı mıydı bu? İlde yapacağım çalışmalara zamanında yetişmem gerekiyordu. Bir lokma ekmek parasının terleri bu soğuk sabahta üçümüzün de alnında belirmişti. İçimden kızıyordum eşime. Neden saati birkaç dakika öncesine kurup bizi yolcu etmemişti? Çay içmesek olmaz mıydı sanki? Böylesine önemli işlerde biraz daha ivecen olması gerekmez miydi? Saati saniyesi saniyesine doğru söyleyeceğini, kavuşmamız için 5-10 dakika yalan söyleyebilirdi. Bir gün öncesinden kararlıydım. Tam süresinde bulunmak istiyordum. Yarım saatlik bir yol, elbette ki birkaç dakikalık bir öncelik isteyecekti. Sabahın erken saatinde adımlarımız bir asker yürüyüşünü andırıyordu. Yolculuk anlarında gidenin değil, yolcu edenin uyanık davranması bekleniyordu. Ne yazık ki eşim beni akşamdan komşu gezisine zorlamış, uykumu tam olarak almama bile olanak bırakmamıştı. İstasyona 100 metre değin kalmıştı ki trenin keskin bir düdük çalarak devindiğini gördük. Adımlarımız kendiliğinden yavaşlamıştı. Sessizlik içinde geçen birkaç saniyeden sonra ayrı ayrı deyimler döküldü dilimizden. "Oh hele şükür," dedim. Babamsa "Kısmet değilmiş," diyordu. Bu arada oğlum hiçbir şey söylememişti. Kim bilir, belki de sevinmişti. Çünkü kendisini zorla kaldırmıştım yataktan. Belki de yanılıyordum. İş adamının dakikaları iyiden iyiye ölçümlemesi gerekirdi. Durağın bekleme salonunda babamın ceketini giymesine yardımcı oldum. Oturacakları bir kağıtla temizlerken o, "Üzülme, olur böyle şeyler, bir daha erken çıkarsın yola," diyordu. Bense kaçırdığım buluşma saatine üzülüyor, bir günün yitmesinden ötürü sinirleniyordum. Salim pek soğuktu. İçeriye, dışarıya çıkan babam bir ara gelerek, "Övünçlü olmak insanı yıkar, demez mi?" başımı kaldırarak, "Neden baba?" dedim. O, "Eski ceketimi giymeyeyim diye beni sanki paylar gibi konuştu. Oysa ki ben büyük paltomu çıkarmaz, durumu hiç belli etmezdim," diyordu. Buradaki suçu kimse üzerine almak istemiyordu. Gerçeği olduğu gibi onaylamaktan özge umar kalmamıştı. 2 saatlik bir süreyi doldurmak gerekiyordu şimdi. Oğlum daha çabalı, eşim daha anlayışlı olsaydı bu gecikme belki de olmayacaktı. Suratımı asmış oturuyordum. Konuta değin gidip ağzıma geleni söylemek geliyordu içimden. Bu sonu gelmeyen isteğimi yenemedim. Elimi sağa doğru uzattığımda büyük çantanın hemen yanı başımda olduğunu anladım. Yüzüm gülmüştü. Özge bir biçimde geçmezdi bu zaman. Birkaç dize yazarak boşalmak gerekiyordu. Hemen yazı aygıtımı çıkardım. Soğuk, kirli bekleme salonunda küçük çantamı masa yaparak öteki yolcuların bakışlarını aldırmadan yazmaya başladım. Beni işe yetiştirmeyen şeyin eski ceket mi, önlemsizlik mi olup olmadığını tam olarak anlayamamıştım. Önlemsizlik falan. Heybeci İlyas Efendi. Yazı odamın sergenlerinde bulunan yapıtları düzeltiyordum. Az sonra kapının zili çaldı. Bir konuk gelmiş olmalıydı. Açık kapıdan gelen sesler konuk odasındaki konuşmaları özdeş biçimde bana ulaştırıyordu. Onu sesinden tanımıştım. Hem uzaktan hısmımız olan hem de yakın komşumuz bulunan genç bir hanımdı. Eşimle yaptıkları kısa bir söyleşiden sonra içindeki üzüntüyü birden boşalttı. İki kadın sıkı fıkı dertleşiyorlardı. Üzüntülü, hırçın bir sesle anlatmaya başladı. "Ah sorma kardeş, öğleden önce yer yarılsaydı da ben içine girseydim. Pencereleri nasıl örteceğimi, perdeleri nasıl kapatacağımı bilemedim. Kızardım, bozardım utancımdan. Sonra da hıçkıra hıçkıra ağladım." Eşim kaygılanmıştı. "Ne var, ne oldu? Söylesene Tanrı aşkına," diyordu. "Yaşına başına bakmayan bunak adam, iğrenç sövgülerle sabah sabah bir zavallıyı haşladı. Kavga büyüyecek diye usum çıktı. Bununla birlikte savcılığa düşüp beni de tanık gösterselerdi baba demez gerçeği söylerdim. Aman ne aşağısamalar ne sövgüler." Genç kadın söylenenleri olduğu gibi anlatmaya başlamıştı ki bu kez de ben utanarak usulca odamın kapısını örttüm. Radyomu yeğenlikten açarak yazı masama geçtim. Dirseklerimi masaya dayayarak parmaklarımla alnımı, şakaklarımı sıkmaya başladım. Olay bir gerçekti. O sabah erken uyanmıştım. Radyoda söylenen şarkı türküleri mırıldanarak tıraşım oldum. Çocuklarla şakalaşarak istekle bir kahvaltı yaptım. Gelen 1-2 mektubu yanıtladıktan sonra arkası yarını dinledim. Oldukça bunalmıştım. Önce doktora uğrayarak bir günaydın demek, tedirginliğim için ruhsal bir güç almak istiyordum. Bu arada öğle yemeğine değin saç tıraşı da olabilirdim. Merdivenlerden sokak kapısına indiğimde bahçede oynayan çocuklar koşuştular. Ben götüreceğim amcayı diyorlardı. Her gün küçük satış evimize değin beni götürmeyi mini mini yavrular bir görev sayıyorlardı. Hepsini esenledim, okşadım, sevdim. İçlerinden usluca olan birini yanıma alarak haydi çocuklar bugün sıra Ayla'nın diyerek ilerledim. Küçük Ayla'yı doktorun kapısında teşekkür ederek geriye gönderdim. Bir insanlık görevi yapmanın sevinci içinde Ayla koşarak gitmişti. Ayağımın alışık olduğu dar merdivenlerden yukarıya çıktığımda yaşlı bir bayan "Buyurun doktor bey ancak 2 saat sonra gelebilir" dedi. Geriye dönmeyerek "İzin verirseniz biraz dinleneyim." "Buyurun yavrum" diyerek bana bir iskemle uzattı, karşılıklı konuşmaya başladık. "Nasılsın teyze?" "Çok şükür Tanrı'ya, yaşam acılarıyla yuvarlanıp gidiyoruz. Bizim iyiliğimizden ne olacak?" Kadının sesinde ta derinden gelen bir acı okunuyordu. Onun acılarına ortak olmak, biraz olsun yeğenikletebilmek, ereğiyle sorular sordum. "Kasabanın içinden misiniz efendim?" "Evet oğlum, ben yukarı mahalledenim. Belki de tanırsın. Kocam 5 yıl önce sizlere ömür öldü. Sıvacı Yakup Usta derlerdi. Onu sessiz sessiz dinliyor, tanıyormuşum gibi başımı sallıyordum. O konuşmasını sürdürerek, hani geçenlerde bir tren kazasında ölen çocuk var ya, işte ben onun babaannesiyim. Bu olayı daha önceden duymuş, oldukça üzülmüştüm. İlgili bir soruşla, nasıl oldu bu kötü sonuç teyze? Başınız sağ olsun. Yaranızı yeniliyorum ama bağışlayın dedim. İnsanın sevgi ve bağlılığını yitiren bir babası olursa kara yazılar tez elden başa gelir. Torunum 16 yaşındaydı. Bu yıl ortaokulu takıntısız bitirmişti. Okuyacağım, doktor olacağım diyordu. Bundan 10 yıl önce anaları 2 yavrusunu bırakıp gitmişti. Kötü kocamla komşular neden oldular? Karaladılar gelinimi. Oğlum da onların ağzına baktı. Karısını istemedi. O da dayanamayıp bırakıp gitti. Bu yıl çocuk anasıyla yazışmış. Yazışmalarından birinde annesi, yanıma gel, sana para veririm. Olmazsa burada yanımda okursun demiş. Bu istekle torunum anasını aramaya komşu ilçeye gitti. Birkaç gün eğlendiyse de anasını bulamamış. Geriye dönüş için parası olmadığından bir kömür treninin boş vagonlarına biniyor. O gece de çok yağmur yağdığından sellerden demir yolları altındaki toprak oldukça kabarmış. Böylece raylardan çıkan yük katarının demiryolu arabası birbirine giriyor. Gözyaşlarını tutamayan yaşlı teyze için için ağlıyordu. Benim de gözlerim yaşarmıştı. O bu ağlamaklı sesiyle, "Torunum benim, efendi oğlum. Hiç babasına dedesine benzer bir yanı yoktu. Ders kitaplarını, defterlerini ellerden buldu buluşturdu okudu. Babaanne ben doktor olacağım, sana gönenç içinde bir yaşantı sunacağım diyordu. Derinden bir ah çekerek, babası olacak domuz da içki masasından kumardan başını kaldırmıyor. Buluncunun sesini yitirmiş. Eh ne yapalım anne, kara yazgısı böyleymiş diyerek çoktan unuttu bile. Bense onun okuyabilmesi için bu işe girişmiştim. Bu içten yaralı teyzenin üzüntüsüne ancak gözyaşlarımla ortak olabilmiştim. Söyleyecek bir söz bulamadığımdan, ağlama teyze, üzülme diyerek basamaklı yoldan ağır ağır indim. Üzüntümün acı gerçekleri esrikliğe dönüşmüştü. Önümdeki karanlık büsbütün koyulaşmış, kapkara olmuştu. Ana yola indiğimde taze çay diye bağıran kahveci çırağına seslenerek beni berbere değin götürmesini diledim. Yolda düşüncelerimin özetiyle oldukça üzüldüm durdum. Aydın görünen kasabada ne yoksulları koruma ne de bir yoksul çocukları okutma derneği yoktu. Yapı araçlarının aralarından geçerek berbere vardık. Cemal Usta beni elindeki makasın şık şık seslerini çoğaltarak karşıladı. Esenlikler dileğimi yüksek sesle aldı. Esenlikler ama pek sevinçli görünmüyorsunuz diyerek sözünü bağladı. Kendim de ayrımına vardığımdan devinimlerimi, yüz mimiklerimi hemen düzelttim. Yoo, sana öyle geliyor. Sağlıklıyım. Özellikle sana gençlik almaya geldim. Uzayan acılarımı kesecek, bir yandan da gönlüme neşe sunacaksın, dedim. Cemal çocukluk arkadaşımdı. Saçlarımı tümüyle ağarmış olduğundan çoğunlukla takılırdım ona. Ben böyle yaz kış tepelerinde kar eksilmeyen yüce dağlarda dolaşamam. Sizin ormanlarınızda barınan körpe ceylanları ancak eski avcılar avlayabilir. Ben yeni yetişmelerdenim, derdim. O da yüksek sesle gülerdi. Benden özge 2 kişinin daha olduğunu sezmiştim. Adam sen de zaman geçirmek için gelmemiş miydin? Koltuğuma erinçle yerleşerek sorular sormaya başladım. Her yıl bir yapıyla karşılaşıyor insan bu dar sokakta. Ne bitmez yapı bu böyle? Sana gelebilmem için önümden yol düzerin geçmesi gerekiyor. Doğru söylüyorsun ama bizim patron çok çalışkan. Yaş 70 iş bitmiş atasözünü hiçbir zaman benimsemez. Her işinin başında bulunur, gerekirse kendisi yapmak ister. Geçen yıl yarıda kalan yapının 3., 4. katlarını yaptırıyor. Ama sorma ateş püskürüyor. İşi götürüvermesine karşın ustanın işçinin başından ayrılamıyor. Buyruklar vermekten kendini alamıyor. Gerektiğinde yaşlı başlı çocuklarını bile karşısında saygılı çekingen durdurtuyor. Ona göre bir saniye bile boş durmamalı. Sabahın erken saatlerinden akşam ezanına dek çalışılmalı. Özellikle bu süre içinde kendisi de yapıya inip çıkıyor, ufak tefek işlerde eğilip doğrulup yardımcı olmaya çalışıyor. Bunun karşılığında parası da o denli değerliydi. Geçen gün işe alan usta, "Emeğimin karşılığını aldığım para yetersiz," diye söylendi. Cemal Usta, benim özge bir soruma olanak vermemek ister gibi durumu tümüyle açıklamıştı. Gerçekte bizim patron diye anlattığı kişiyle ben de tanışıyor, kendisini çocukluğumdan kalma anılarım arasından çıkarabiliyordum. Uzun boylu, geniş omuzlu, kocaman yüzlü bir adamdı. İri yarı, güçlü bir görünüşü vardı. Hani taşı sıksa suyunu çıkarır denilen kişilerdendi. Halk arasında heybeci denilen bir takma adı da bulunuyordu. Arada bir heybeci İlyas denilerek kişiliğini tanımlanırdı. Yıllar önce yakın bir köyden gelmiş, bir konut edinip dükkan açmış, bugünse kasabanın varsıllarından biri olmuştu. Varsıllığı durmak, dinlenmek bilmeyen çabalarının sonucuydu. Toplum içinde dudak bükenler bulunuyorsa da ben bile beğenilerimi sunmaktan kendimi alamazdım. Onunla ara sıra çok kısa süren söyleşilerimiz olurdu. Çoğu kez esenlemeden geçmezdi yanımdan. Böylelikle insancıl bir yanının da olduğunu anımsatırdı. Bununla birlikte kendinden başkasını düşünmeyecek değin bencil ruhlu, çıkarcı, dik kafalı bir insan olduğunu bildiğimden bu söyleşilerimizden bir tat alamazdım. Bu duygularıma birkaç gün önce bir olay daha eklenmişti. Kendisinden birkaç yaş büyük olan babam, konutumuzun bir gereksinmesi dolayısıyla "İlyas Efendi, bana parasıyla eli tuğla ile 20 kilo kireç verirsen sevinirim," demiş. Yapıya başlamak üzere olan İlyas Efendi'ye, "Olur olmasına da sen bunu tuğla ocağından alırsan daha iyi edersin. Orada kireç ocağı da var, taze taze alırsın. Bin şuradan bir arabaya, hem de akşam havası almış olursun," diye yanıtlamış. Babamla gülüşerek tartışmıştık bu konuyu. Yaşlı babam üzülerek, "Böyle kimseler yağmur olsalar başkalarının tarlalarına yağmazlar. Köylünün kanını eme eme 5 kuruşluk malı 25 kuruşa satarak varsıllaşmışlardır. Doğru dürüst bir askerlik yapmadıklarından ulusal duyguları tam olmayıp Müslümanlıklarıysa gösterişten başka bir şey değildir," demişti. Oysa ki bu adamın geçen yılki yapısında bizim bahçeden su fıçısını, el arabasını, gerekli ağaçları babama danışmadan aldığını ben biliyordum. Usumdan geçen bu düşüncelerin oluşturduğu sessizliği yine Cemal Usta bozdu. "Hah, anıların yoldadır derler. İşte İlyas dayı geliyor," dedi. Ahlayarak içeri giren 65'lik İlyas dayı kalın sesiyle, "Of, sabah sabah yine beni kızdırdılar yahu. Akşamdan çimentoyu, demiri, tahtayı insan hazırlar. Ne tembel adamlar bunlar. Biz konut yapıverelim diyoruz, onlar kendi havalarında dolanıyorlar." 5 yıldır kiracısı bulunan Cemal Usta, İlyas dayının suyuna nasıl yağ çalınacağını bildiğinden, "Hele şöyle bir otur dayı, kaygılanma bakalım," dedi. Sonra toplumun deyimiyle, "Düzelir o," sözünü de yüksek sesle söyledi. Yaşlı adam karşısında beni görmüş olacak ki, "Merhaba oğul, nasılsın bakalım, ne var ne yok," dedi. "Merhaba efendim, iyiyim çok şükür, biraz parlamaya geldim." Son söylediğim sözcük hoşuna gitmiş olacak ki gülerek, "Parlamalı, parlamalı, gençliğin tadını çıkarmalı. Benim evdeki hanım üçüncü, 2 günde bir sinek kaydı tıraş olmak gerekiyor. Ama gençlik elden gitti, gayrı o tarakta bezim kalmadı. Geçen yıl hacdan döndükten sonra 6 yerden çağrılık geldi. Tövbe, bu işler benden geçti, bir yere gidemem," dedim. Bunları söyler söylemez dışarıda bir şey görmüş olacak ki yerinden kalkmıştı. Yanımdaki sandalyede yarım saat sessizce oturan kişi yeğenlikten kımıldanarak, "Ah heybeci dayı, ah!" diye söylendi. Belli ki tanıdığı ya da yakın köylüsü bulunuyordu. Bu sırada dışarıda bir işçiyi paylayan İlyas dayının kalın sesi dükkanını tümüyle dolduruyordu. "Ben senin yaşındayken ateş gibiydim. Köylerden topladığım bir küfe yumurtayla 8 saatlik kasabaya yaya olarak gider, dönüşümde sırtıma 50 okkalık tuz yükletirdim. Böyle böyle kazandım parayı. Lokantaya gitmez, somunumu, peynir çıkınımı yanımda götürürdüm. Gençlikte kazanılır para. Uyuşuk uyuşuk davranma, hadi koş," dedi. Yanımdaki adam yeniden kımıldanarak yüksek bir sesle bağırdı. İlyas dayı, gençliğinde uçuyormuşsun. Biraz da ondan söz etsene, dedi. İlyas dayı bunu duymamıştı. Kendiliğinden yine berber dükkanına geldi. Adım atışlarından sinirli bir hava içinde olduğunu belirtiyordu. Yaşıt bulunduğumu sandığım yanımdaki adam özdeş sözü yeniledi. İlyas dayı be, sen gençliğinde uçuyormuşsun. Biraz da o günleri anlatsana bize. Daha yerine oturmadığı anlaşılan İlyas dayı ayaklarını betona vurarak geriye döndü. Ne diyorsun lan sen? Diyerek adamın üzerine yürüdü. Yakasından tutmuş gibi yaklaşarak ağzına geleni olduğu gibi saydı. Ulan eşek oğlu eşek, gençliğinde uçan kimmiş söyle bakalım. Ulan it oğluydu senin, diyorlar. Gerçek mi? Bu ağır beklenmedik aşağılama karşısında yüzüm bembeyaz olmuştu. Adam da şaşırmış, donup kalmış. Ancak İlyas dayı ben sana şaka söyledim. Hani her zaman yapıyoruz ya, diyebilmişti. İşini bırakan usta, heybeci İlyas'ı kucaklayarak adamın yanından uzaklaştırmaya çalışıyor. Bir yandan da sana şaka yapmak istedi köylün, diyordu. O ise karşılık veremeyen zavallı köylüye kudurmuş bir kurt gibi saldırıyor, kendini bir kahraman sanarak gün görmedik sövgüler savuruyordu. Alçak adam, rezil herif, utanmıyor musun sen? Böyle şaka yapmak ne demek? Kimin ırzına geçmiş namusunu nekelemişim ben? Kimin öküzünü hayvanını alıp satmış parasını dolandırmışım? Gibi sözleri dükkandan çıktıktan sonra bile bağıra bağıra söylüyordu. Bu dayanılmaz acı sözler karşısında adamın sesi kısılmış bir durumda. Her zaman böyle şakalar yapardık, dedi. Dükkanının içini derin, acı bir sessizlik kaplamıştı. Kimse bir şey söylemiyordu. Tıraş olan usta, ben sövülen adam donmuş gibiydik. İnsanlığımdan ulanmış, erkekliğimden sıkılmış yerin dibine girmiştim. Gücünün, yolunun nerede olduğunu bilmeyen bu okumamış, bilinçsiz vatandaşa yapılan aşağılamalar ondan çok beni üzmüştü. Oysaki kasabanın güvenlik güçleri savcılığı 15-20 adım ötesindeydi. Irgatına bağıran, ezinç eden kıyıcı bir ağayı andırıyordu İlyas Efendi. Gerçekten de sokağın iki kıyısındaki dükkanlar han hamam onundu. Varsıldı, güçlüydü. 20. yüzyılın ikinci yarısında da yine para iş başındaydı. Düşüncelerin bu vatandaşı güvenliği savcılığa sürüklerken kapının yanında bir ayak sesi belirdi. Babasına yağcılık yapmaya, yaranmaya çalışan bir ses. Ulan şimdi seni ayağımın altına alıp eziştiriveririm. Sen kim oluyor da babama karşı çıkıyorsun? Dedi. Bu heybeci İlyas'ın çocuk alışkılığı sessiz görünen büyük oğluydu. Babasını korumaya gelmişti. Cemal'le sözleşmiş gibi bir ağızdan suç babanızın, bu adamın bir suçu yok diyebildik. O gittikten sonra Cemal Usta kendini tutamadı. Böyle ağır bir aşağılamayı dükkanımda bir müşteriye yaptırmazdım. Gel gelelim kiracıyım. Kötü olmak dükkandan çıkmamı gerektirecek. Cemal Usta'nın sözlerini yanıtlamadım. Anladım ki bu köylü vatandaş savcılığa gitme güvenini kendinde bulamayacak. Bulsa tanıklar gerçeği söylemekten belki de çekineceklerdi. Böyle bir duruma düşer miydim düşmez miydim bilemem. Çünkü karakoldan çağrılmadım. Tıraş olmayı sonraya bıraktım. Kahveci çırağını çağırtarak konutun yolunu tuttum. Berber dükkanından sessizce ayrıldım. Söyleyecek bir söz bulamamıştım. Tuğlalar, demirler arasından geçerken içimden bir ses. Ey İlyas Efendi, sen insanlık artanlarından yoksun oldukça yaptırdığın yapı altından da olsa bir değer taşır mı? Dedim. Gelişimdeki üzüntüden çok çok üstündü dönüşteki üzüntüm. İlyas Efendi hacıydı. Geçen yıl hacdan dönmüş, eşine dostunu avucunun içine öptürmüştü. Dürüsttü, doğruydu, sözde Müslümandı. 5 vakit namazını kılıyordu. Cennetin kapısını onlar açacaklardı. Hacı efendi olmak az şey miydi? Üstelik de belediyenin birinci üyelerindendi. Ama niçin bugün şeytana uymuştu? Neden gocunmuştu bugün? Bu zavallı adama çatmanın, çirkin sözler söylemenin anlamı neydi? Oysa ki bayağılaşan, iğrenç bir kişilik kazanan, insanlıktan uzaklaşan kendisiydi. Yoksa heybeci sözcüğünün bir gerçek payı mı vardı? Sözde, seferberlikte soygunculuk yapan bir arkadaşı, ona bir heybe dolusu altın bırakmış. soyguncu bir yerde vurulmuş, altınlar da ona kalmış deniliyordu. İster öyle olsun, ister alın teriyle çalışarak varsıl olsunlar, insan ırktan, ulusal duygulardan yoksun bu kişilerden ne yarar gelirdi topluma? Usumdaki düşünceler kıyılara çarpan dilgin dalgalar gibi kendi kendilerine erimişlerdi. Konutun kapısına nasıl geldiğimi anlayamamış, belki de kahveci çırağına "Teşekkür ederim, güle güle" tümcesini söyleyememiştim. Öğleyin çok az yemek yiyerek olayların etkisiyle hemen uykuya dalmışım. Eşimin "Sayrı mısın?" sorusunu "Hayır" diyerek yanıtlamıştım. Bir ağırlık, bir baş ağrısıyla uyanmıştım. Yazı odamın sergenlerindeki kitaplarla uğraşmam bundan dolayıydı. Az sonra komşu hanımın "Allah'a ısmarladık" diyerek gittiğini duydum. Genç kadın içindeki üzüntüyü boşaltmıştı. İçimden "Bir kötü ruhtan iyi bir erdem, iyi bir kişilikten kötü bir ruh oluşabiliyor" dedim. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 48.